Ayrım 3.
Toplumun görenekleri, kuralları, insanların yarı çıplak yaşadıkları bu köstebek yuvalarında da aynı şiddetle hüküm sürüyormuş. Hele bu donmuş alem içinde sevinçli bir adam görmek kadar anormal bir şey olur mu? Bu toprak duvarlar ürüldükleri günden beri mutlaka hiçbir kahkahanın aksiyle çınlamamıştır. Bu durgun tevekkül havası hiçbir şenlik gürültüsüyle dalgalanmamıştır. Mehmet Ali'nin 3-4 yıllık bir ayrılıktan sonra evine geldiği gece gözümün önünde. Sessizce lambayı yere koyup çekilen ananın gölgesi. Sıska bir çocuğun acıklı kısılmış yüzü. Mehmet Ali'nin düğünü gözümün önünde. O gün her günden daha kasvetli, daha ağır bir gündü. Zurna çatlak, oyunlar isteksiz ve yemek tatsızdı. İnönü zaferinin ertesi ben bunlara kızmıyorum. Acaba memleketin neresi donandı? Neresi şenlik etti? Bu büyük olay gazetelerde alelade bir havadis gibi mi geçti? Hiçbir yerde Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'ya, İsmet Paşa'nın Mustafa Kemal'e çektiği telgraflar alevden birer satır halinde gökyüzünde çizildi mi? Gelen gazetelerde boş yere bir genel neşe yankısı arıyorum, bulamıyorum. Belki Anadolu'nun ücra bir kasabasında, Ankara'da, şuraya buraya asılmış tek tük kandiller bu zaferin tek şenlik aydınlıklarıdır. Hayalimde kendi kendime yaktığım bu ışıklar bana engin ve karanlık bir gurbet diyarı olan Türkiye'de donmuş ve kör olmuş gönüllerin tek hayat mihrakları gibi geliyor. Ne sönük, ne fersiz, ne cılız hayat mihrakları. Günün birinde bunlar büyüyüp boz renkli Anadolu yaylasını ısıtarak aydınlatacak bir heybetle ateş halini alabilecek mi? Eğer öyle olacağını bilsem, eğer bilsem. Birkaç gününü kasabada geçirmeye giden muhtar, bir takım havadisler ve bir takım yeni fikirlerle döndü. Gerçi bana pek açılmıyor. Fakat ben bana söylediklerinin arkasında söylemek istemediklerini keşfediyorum. Ve bazı yarım cümlelerini başkalarından işittiklerimle tamamlayarak kafasının içindeki şeylere nüfuz ediyorum. Ona göre Kemal Paşa'nın açtığı yol çıkmaz bir yolmuş. Hem de çok tehlikeliymiş. Çıkmaz bir yolmuş çünkü padişah kendisiyle beraber değilmiş. Padişah düşmanla çoktan barış yapmış. Sonra Avrupa diye bir kraliçe varmış. O işe karışmış. Ben sizin müşkülünüzü hallederim demiş. Tehlikeli bir yolmuş çünkü düşman yalnız İzmir'de otururken Kemal Paşa'nın ettiklerine kızıp daha ileriye varmış. Bursa'ya kadar gelmiş. Nihayet geçen gün İnönü'ye dayanmış. Öfkeden tir tir titreyerek oradan püskürttük hem de döve döve diyorum. Muhtar sinsi bir tebessümle kırçıl sakalı arasından gülümsüyor. Onu omuzlarından tutup sarsmak ve ne gülüyorsun diye bağırmak istiyorum. Öfkemi yüzümden sezen köylüler birer birer etrafımdan çekiliyorlar. Muhtar onlarla beraber ensesini kaşıya kaşıya ve önüne bakarak uzaklaşıyor. Biraz ötede benden uzak bir çevre teşkil edip duruyorlar. Nihayet çok yalnız kaldığımı hisseden Mehmet Ali mahcup mahcup bana yaklaşıyor. Yanımda çömeliyor. Daha dün kesip yonttuğu söğüt dalından değneğiyle toprağa dürtüyor. Bana bir şeyler söylemek istiyor. Fakat nereden başlayacağını bilmiyor. Birden soruyor. Beyim, bizi gene askere alacaklar mı? Olabilir. Nasıl olabilir beyim? Bizi terhis etmediler mi? Ettiler ama düşmanlarımız terhis filan dinlemiyor. Bak şuracığa kadar geldiler. Biraz kulak verseydik top seslerini duyacaktık. Düşman askerleri şu tepenin ardından görünüverse elin kolun bağlı durabilecek misin? Gelip de senin evini köyünü yakıp yıkarken, çoluk çocuğun dipçikle itip dürtelerken bir köşede karı gibi büzülüp duracak mısın? Yok beyim. Buraya kadar geleceklerine aklım ermez. Eğer her köy bu köydekiler gibi düşünürse, eğer her talimli asker senin gibi tekrar askere gitmekten korkarsa tabii gelir. Ona hiç şüphe etme. Tekrar önüne bakıp değneğin ucuyla toprağa eşiyor. Onu artık hiç tanımıyorum. Benim eski erimle bunun arasında artık hiçbir ilişki yok. Haydi git, haydi git onlarla hasbihal et demek ve bütün eşyamı toplayıp buradan kaçmak istiyorum. Cephede hiçbir işe yaramaz mıyım? Adam sende. Bu kolsuzluğum hem kendime hem aleme karşı icat edilmiş bir boş bahane. Yavaş yavaş köylülere hiddetim kendi aleyhimde bir nefret haline çevriliyor. Oturduğum yerden kalkıp ovaya doğru iniyorum. Bu bir Nisan günüdür. Gökyüzünde beyaz bulut kümeleri birbirinin üstüne yığılıyor. Havada bir yağmur kokusu var. Fakat ayağımın altındaki toprak kuru, sert ve kokusuz. Bu yıl çok don oldu. Hayvan telafatı köylülerin gözünü korkuttu. Salih Ağa'nın fikrine göre gelecek mahsul mevsimi çok kötü olacak. Yürüyorum, yürüyorum. Böyle saatlerce, günlerce, aylarca hiç durmaksızın yürümek istiyorum. Biliyorum ki bu çorak toprak dalgalarının sonu yok. Birini aşınca öbürü, öbürünü aşınca bir başkası görünür. Bu köyü arkamda bırakacağım. 3-4 saat sonra gene tıpkı bunun gibi bir köy önüme çıkacak. Gene kaçacağım, gene kaçacağım. Porsuk çayı beni nereye kadar götürebilir? Zira bu çay önüme çıktığı andan beri hep onun kıyısında yürüyorum. Vakit vakit ayağım toprağın üstüne fırlamış bir söğüt köküne çarpıyor. Ne sünepe, ne miskin, ne bitçare ağaçlar. Porsuk çayının balçı leş gibi kokuyor. Öğle saati. Ara sıra bulutların içinden sıyrılan güneş bir müddet ensemi yakıp geçiyor. Kim bilir başka yerlerde bahar ne güzeldir. Besbelli başka yerler derken İstanbul'u. İstanbul'un sayfiyelerini düşünüyorum. Fener yolu, Göztepe, Erenköy. Yüreğim bir karanlık odaya hapsedilmiş yaramaz bir çocuk gibi hopluyor. Paramı Salih Ağa'da, eşyamı ve kitaplarımı Mehmet Ali'nin evinde bırakayım ve gideyim. Böylece İstanbul'a kadar yürüyeyim. Bunun gerçekleştirilmesi imkansız bir hayal olduğunu bilmekle beraber, gerçekten yolumun ta ucunda bir İstanbul varmış şevkiyle yürümekte devam ediyorum. Yolumun üstündeki dağları, nehirleri, sarp ve çetin geçitleri, Sakarya'yı, Bozdağ'ı, Acıdağ'ı yok farz ederek hemen hemen gözü kapalı yürüyorum. Unutuyorum ki şu dakikada istesem Porsuk çayının öbür tarafına bile geçemem. Böyle karmakarışık düşüncelerle ne kadar yürümüşüm bilmiyorum. Birdenbire seyrek ve serin bir kavak kümesinin içine daldığımı hissettim, durdum. Bu ufak korunun içinde küçük, dar fakat berrak bir dere akıyor. Bu çölde bir vaha mı? Derhal içime derin bir sükunet geliyor. Durduğum yere çömeliyorum ve elimi suya sokuyorum. Ne o? Bu ani hışırtı nereden geldi? Ve bir kısık kadın gülmesi. Etrafıma bakınıyorum. Sol yanda bir genç kız silüeti bir geyik hafifliğiyle derenin kenarında ağaçların arasına doğru kaçıyor. Biraz ötede durdu, dönüp bana baktı. Mehmet Ali'nin köyünün 2-3 saat ötesinde böyle bir yer, böyle bir yüz. İnanılmayacak şey. Uzaktan bana gülümsüyor. Yağız ve uzunca yüzünün ortasında iki yeşil göz ve bir sıra iri beyaz dişle bana gülümsüyor. Tıpkı Mehmet Ali'nin köyündeki kızlar gibi giyinmiş. Başı tıpkı onların başı gibi. Kat kat sargılarla sarılı. Beli kuşaklı ve alaca pazen donlu bir kız. Niçin bana birdenbire harikulade bir şey gibi göründü? Ben de uzaktan ona gülümsüyorum. Ağaçlardan birinin arkasına saklanıyor. Yaklaşayım mı? Belki ürkütür büsbütün kaçırırım. Tekrar suya eğiliyorum. Fakat bütün mevcudiyetimle hissediyorum ki saklandığı ağacın arkasından bana bakıyor. Birden başımı çevirdim. Ağacın arkasından dışarıya uzanmış başı tekrar çekildi. Bu bir nevi oyun gibi. Kendi kendime söyleniyorum. İn midir, cin midir? Cin olsa şimdiye kadar kaybolması gerekirdi. İnse benden neden kaçıyor? Sezdirmeden göz ucuyla tekrar aynı noktaya bakıyorum. Orada hiç kımıldamadan duruyor. Artık sabrım tükendi. Doğrudan doğruya ona seslendim. Kızım benden çekinme, işine bak. Ben yabancı değilim. Te şuradaki köydenim. Ve köyün ismini verdim. Şimdi söyle bakayım, sen hangi köydensin? Ağacın arkasından güç işitebileceğim bir sesle. Bizim köy de uzak değil. Te şuracıkta. Ve köyün adını söyledi. Fakat bu kadarcık bir konuşma ile aramızdaki mesafe kat edilmiş olmadı. Kız gene ağacın arkasına saklanmış, ben gene suya eğilmiş kaldık. Ayağa kalktım. Ona doğru birkaç adım attım. Haydi seni rahat bırakayım, işine bak. İşte ben gidiyorum dedim. Ve dereyi atlayıp öbür tarafa geçtim. Derenin öbür kıyısında ben artık büsbütün başka bir adamdım. O gün bugündür kendimi toplayamadım. Dereyi atlarken sanki içimden ağır bir şey yuvarlanıp düştü. Öyle bir şey ki 10 dakika öncesine kadar ben onu kalbimin üstünde veya kafamın içinde bir demir gülle gibi taşıyordum. İşte bu yuvarlanıp düştü. Şimdi hafifim. O kadar hafifim ki kolumu bir kanat gibi kımıldatsam havaya uçabilirim. İnsanın gönlü ne tuhaf. Günün birinde kavak ağaçları arasından bir genç kızın gülümsemesi, bir derecik, bir atlayış, her şey değişiyor. Ortada biraz önceki adamdan eser kalmıyor. Nereye gitti? O adam ne oldu? Eriyip gidiverdi mi? Ve onun yerine gelen bu adam kimdir, nedir? Kendi kendime aşık olduğumu itiraf etsem çok gülünç bir şey yapmış olurum. Yaşım 30'u geçti. Ben beladan arta kalmış bir adamım. Zaten 20 yaşımda iken de aşk hususunda o kadar saf derun değildim. Başka şeyler için ekseriya yumuşak, sıcak ve coşkun olan gönlüm kadın önünde sert ve soğuk durmasını bilirdi. Kadına inanmaktansa onu aldatmayı daha tatlı bulurdum. Zira sevildiğini hisseden kadın kadar çekilmez bir şey yoktur. Kadının gerçekte namert ve kancık olan tabiatı öyle bir safhada adeta öldürücü bir mahiyet alır. Yabani kedilikten zehirli yılanlığa geçer ve gitgide hayalimizin ölçemeyeceği kadar derin, nihayetsiz ve tuzlu kötülük denizinde gülerek çılçıplak yüzmeye başlar. Ben bu gerçeği acı şahsi tecrübelerden geçerek varmış bir adam değilim. Benim aşklarım daima birer cinsiyet buhranından ibaret kaldı. Bunda çiftleşme mevsiminde muhtelif krizlere düşen bazı hayvanlardan farksızdım. İki günden beri köyde olağanüstü zamanlara mahsus bir hal var. Bayram mı? Hayır. Çünkü hiç kimse yeni esbaplarını giymemiş. Biri mi evleniyor? O da değil. Yalnız herkes işini gücünü bırakmış, şunun bunun evinde hemen gizli diyebileceğim bir takım toplantılarda. Sonra genel bir avarilik, bir kendinden geçiş, gözlerde bir alışmadığım parıltı. Mehmet Ali'nin anası bile gülümsüyor ve 20 yaş daha genç görünüyor. Bekir Çavuş'un ağzı kulaklarına varıyor. Bir geldi sözüdür fısıldanıyor. Geldi, Ahmet'inkilerin odasında. Geldi, görmediniz mi? Geldi ama çok kalmayacakmış. Mehmet Ali'yi şöyle bir kenara çektim. Ne var, ne oluyor? O da kendini genel heyecana kaptırmış görünüyor. Sırıtarak, hiç beyim diyor. Fakat ben sıkıştırınca söyledi. Şeyh Yusuf geldi beyim, Şeyh Yusuf. Bu Şeyh Yusuf da kim oluyor? Mübarek, büyük bir adam. Her yıl gelir duasını alırız. Hastaları okur, üfler, bize güzel öğütler verir, yol gösterir. Başı sıkıda olanları selamete çıkarır. Hangi tarikattan bu şey? Bilmem beyim, o kadarını gayrı bilmem. Peki, bu adamın şimdiye kadar size ne iyilikleri dokundu? Çok beyim. Fakat bu iyiliklerin bir tanesini saymadan yalnız esrarlı bir tavırla başını sallıyor. Yalnız muhtarın karısını iyi edemedi. Ya Salih Ağa'nın oğlunun kamburunu düzeltebildi mi? Ya Bekir Çavuş'un kızı Zehra'nın gözlerini açabildi mi? Ya şu meczup memişin aklını başına getirebildi mi? Mehmet Ali cevap vermiyor, önüne bakıyor. Biliyorum ki bana içinden öfkeleniyor. Bana karşı her ne zaman öfke duyarsa böyle sessiz önüne bakar. Daha alaycı, daha baba yani bir tavır takınarak devam ediyorum. Gelelim öğütlerine. Neymiş bakalım onlar? Aklımda kalmamış beyim, anam bilir. Benim elimden kurtulmak için anasını çağırıyor. İhtiyar kadın. O ne bilir dedi. Şeyh Yusuf Efendi kim? O kim? Öyleyse sen anlat bana Zeynep kadın. Nasıl anlatayım ki? O da işin içinden çıkamıyor. Nihayet Şeyh Yusuf Efendi'ye yalvarıp onu bu eve getirmeye karar veriyoruz. Bu işi bin bela Mehmet Ali üstüne aldı. Muhtarın evine gitti. Fakat gitmesiyle gelmesi bir oldu. Muhtar o sizin ayağınıza gider mi? Siz onun ayağına gelin demiş. Bunun üzerine hep birlikte kalktık gitmeye mecbur olduk. Muhtarın evinde Şeyh Yusuf'un oturduğu oda tıka basa insanlarla dolu. O köşede bir hasır üstünde bağdaş kurmuş oturuyor. Sırtında eskiden yeşil olduğu belli bir cübbe var. Üstü başı sakalı o kadar kirli ki yanına yaklaşmaya hacet yok. Kapıdan itibaren bir teke gibi kokuyor. Beni görünce küçük kalabalık kendiliğinden dağıldı. Mehmet Ali'nin anısı arkamda içeri girdik. Merhaba Şeyh Efendi. Rahatı kaçmış bir adam huzursuzluğuyla başını kaldırdı. Beni uzun uzadıya süzdükten sonra dişsiz ağzın içinde bir homurta halini alan şu sözleri geveledi. Merhaba merhametten gelir. Sen kim oluyorsun ki bana merhamet edeceksin? Hemen muhtar söze karıştı. Kusura bakma yabanın biridir. Ben tek elimin yumruğunu bir anda hem şeyhin hem muhtarın suratına savurmak ihtiyacını güç zapt ediyordum. Yarı gülümseyerek, yarı dişlerimi sıkarak dedim ki, sen yalnız merhamete değil, terbiyeye de muhtaçsın. Dişsiz ihtiyar teke bu sözüm üzerine insana hayret veren bir çeviklikle yerinden fırladı. Kapının bir kenarında duran pabuçlarını koltuğunun altına almasıyla dışarıya uğraması bir oldu. Herkes arkasından koşuyor, hatta Mehmet Ali bile. Ben biraz şaşkın, biraz mahcup, oturduğum yerden kalkıyorum. Gerçi sonradan bu olayın şu son safhasını hatırladıkça çok defa gülmekten katılmışımdır. Fakat o gün düştüğüm hüzün sonsuzdu. Yalnızlığımı, kimsesizliğimi ve yabancılığımı o günkü kadar şiddetli hissettiğim olmamıştır. Benim için bu bunak Türk şeyhinin İstanbul'daki İngiliz subayından farkı nedir? Her ikisinin ruhu ile benim ruhum arasındaki uçurum aynı derecede derin ve karanlıktır. Bu da onun gibi beni kamçıyla dövecek ya da etimi bir zindanda çürütmekten zevk duyacak. Şu anda burada bulunacağıma Londra'da bir mutasip protestan rahibin evinde olsaydım, aynı istiskali görmeyecek miydim? Aynı hüznü, aynı elemi, aynı yabancılık ve kimsesizlik hissini duymayacak mıydım? Şeyh Yusuf benim yüzümden bu yıl köyü çabuk terk etti. Fakat giderken gördüm, köylülerden aldığı hediyelerin yükü altında hem kendisinin hem eşeğinin beli bükülmek raddesine gelmişti. Her ikisi de birbirinin ardı sırası sendeliğe sendeliğe gidiyorlardı. Şeyh Yusuf gitti. Fakat zehrini köyde bıraktı. Hava bir süre, bir uzun süre onun nefesiyle dolu kaldı. Köylüler artık benden nefret etmeye, bana kızmaya bile lüzum görmüyorlar. Bana yalnız acıyorlar. Bana bir mahkum, bir idam mahkumu, bir ukubete çarpılmış lanetlenme adam gibi bakıyorlar. Şeyhin gazabına uğrayan şu zavallının hali ne olacak? Hepsinin dudaklarında benim hakkımda bu sorunun çizildiğini görüyorum. Ve ben bu dikenlerin arasından geçen gün keşfettiğim vahaya kaçıyorum. Ancak burada kendimi buluyor, başımı dinliyorum. Burada kavaklar daha serin, dere daha berrak. Fakat artık korunun rüstayı perisinden eser görmüyorum. Kendi kendime acaba o gün bana görünen bir hayal miydi diyorum. Ve onu muhayyelemde tekrar canlandırmaya çalışıyorum. Bir gün köyüne kadar gittim. Sokakları dolaştım. Birkaç köylü ile hoşbeş ettim. Hatta çamaşırdan dönen kadınları gördüm. Fakat ona bir türlü rastlayamadım. Nihayet bir defa gene dereden köye doğru giderken onunla karşı karşıya gelmeyeyim mi? Kendinden daha kabaca bir kızla içerisi kirli minten, çakşır, gömlek ve yazma dolu bir uzun tahta tekneyi taşıyordu. Teknenin bir ucunu ön tarafından o tutuyordu. Beni görünce boştaki eliyle başörtüsünün uçlarını yüzüne götürdü ve başını öbür tarafa çevirdi. Sezinledim ki örtünün altından sedef dişleri parlıyor. Köye doğru 5-10 adım atıp döndüm. Bu hareketimle aklıma İstanbul mesirelerindeki kadın takipleri geliyor. Kendimi Kuş Dili Çayırı'nda Yoğurtçu Deresi'nin kenarında sanıyorum. Bu köylü kızının oradaki mahalle kızlarından farkı ne? Endamı onlar kadar ince, yürüyüşü onların yürüyüşü gibi, ahenkli ve onlar kadar işvebaz değil mi? Hiç şüphesiz. Bunun ayakları çıplak ve belki topukları da çatlaktır. Fakat vücudunu saran kaba saba kumaşların altında kusursuz taze bir bedenin bütün cazibesini hissediyorum. Bir de dönüp arkasına bakmasın mı? Artık kalbim hızlı hızlı çarpmaya başladı. Arkadaşına veya kız kardeşine benim için bir şey söylemiş olacak ki o da dönüp baktı. Şimdi ikisi birden gülmekten kırılıyorlar. Ta yanlarına kadar sokuluyorum. O vakit gene ikisi birden arkalarını dönüyorlar. Taş kesilmiş gibi kas katı duruyorlar. Öyle bir duruş ki hemen uzaklaşmaya mecbur oluyorum. Bu insan dişisinde yeni gördüğüm bir haldir. Herhangi bir genç erkek isteği ve sıcak ilgisi karşısında yumuşayıp eriyen yahut cinsi güreşe davet eden bir öfkeyle irkilip gerilen kadın vücudu burada ilk defa olarak bütün manasıyla donuyor. Bir kadın çelikten burç gibi meydan okur bir mukavemet timsali haline geliyor. Bekaret burada bir zırh gibidir. Lakin neden biçare Süleyman'ın karısı bunlar arasında bir istisna teşkil etmiş? Ha, sahi siz bu hikayeyi bilmiyorsunuz. Bizim köyde bir Süleyman vardır. Mehmet Ali'den biraz sonra o da civar köylerin birinden bir kız almıştı. İşte bu kız temiz çıkmamış. Süleyman sana kim dokundu diye sormuş. Kız ağam demiş. Küçükten tarlada oynaşıyorduk. Beni omuzlarımdan yakaladı, altına aldı. Sıktı, sıktı. İşte ne olduysa o zaman oldu. Süleyman, kaza desene demiş. Susmuş. Fakat köylüler susar mı? Kızcağızı bir taşa tutmadıkları kaldı. Sonra yavaş yavaş onlar da uğraşmaktan vazgeçtiler. Yalnız Cennet, bu genç kadının adıdır. 6 ay geçmedi bir gece bir ağıl duvarının dibinde bir yabancı adamla yakalandı. Bütün köy halkı sopalar, çapalar, övendirelerle bu açık hava zinacılarının üstüne hücum etti. Cennet'le aşığı ağılın duvarını kendilerine siper yapıp hücum edenlerin üzerine öyle bir taş yağdırdılar ki herkes dağıldı. Kaçışmaya mecbur kaldı. Ve Cennet, Homeros devrindeki esir kızlar gibi kale duvarının üstüne çıkıp ben yalnız kocama teslim olurum diye bağırdı. Ve kocası gitti, onu elinden tutup evine getirdi. Kadının söylediğine göre meğer bu kadar tevatüre sebep olacak bir şey yokmuş. O adam Emmioğlu'ymuş. Yoldan geçerken ağanın önünde rast gelmiş. Şöyle duvarın dibinde biraz konuşmuşlar. Süleyman'ın karısını bu zaferden sonra artık büsbütün serbest bıraktılar. Çünkü o köyün içinde bir nevi kuvvetin, bir nevi hakimiyetin timsali oldu. Cennet, Levent gelgelli, kahkahası bol, keskin bakışlı bir kadındır. Kaşlarına rastık çeker ve ellerine kına yakar. Başka kadınlar gibi erkekten ürküp kaçmaz. Herkesin içinde, hatta benim bulunduğum yerlerde bile elini kolunu sallayarak göğsünü gere gere dolaşır. Tarlada çapa çapalarken, evde yemek pişirirken, derede çamaşır yıkarken durmaksızın şarkı çağırır. Karısının yanında Süleyman, boynu bükük ve hep sırıtan bir çocuktur. Derler ki, Cennet'in ara sıra ona iki tokat attığı da olurmuş. Süleyman bütün manasıyla Türk masallarındaki Keloğlan tipidir. İtaatli, kılıbık ve biraz da filozoftur. Ruhunun sonsuz derinliği vardır. Yerine göre aşık grip, yerine göre Yunus Emre'dir. Nasreddin Hoca bu devdendir. Zümrüt-i Anka masalı bunun için çıkmıştır. Çobanla Peri Padişah'ın kızı masalındaki kahraman da odur. Onda bitmez tükenmez yolculukların yarattığı sabır, kuşlar ve kurtlarla düşüp kalkmanın verdiği sadelik bir yüksek yaşantı ilkesi haline girmiştir.